Değerli dinleyenler, insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle ve ona hamd ederek, Peygamberimize de salat ve selam ederek sözlerime başlıyorum. Geçen hafta Kur'an'ın icazı, Türkçe karşılığı meydan okuma olarak çevrilebilen konuda bilgi veriyorduk, bitirememiştik. Şimdi o konuyu devam ederek bitirmeye çalışacağız. Geçen derste icaz ve mucize kelimelerinin anlam ve mahiyeti, icazul Kur'an ne demektir, Kur'an'ın mucize oluşları gibi konulara girdikten sonra bugünkü bölümde Kur'an'ın icaz yönlerine gireceğimizi söylemiştik. Kur'an'da kendisinin mucizeliğini gösteren birçok delil vardır. Bunların her biri bir icaz yönü olmaktadır. Müfessir ve araştırmacılar Kur'an'ın icazını birçok yönde aramışlar. Bazıları 80 kadar icaz yönünü tespit etmişlerdir Kur'an-ı Kerim'in. Bu icaz yönlerinin esasını Kur'an'ın nazmı ve telifi, fesahat ve belaatı teşkil etmektedir. Kur'an'ın nazmı ve telifi başlıklı bir konuyu da şöyle açabiliriz. Nazım bildiğiniz gibi dizme, tertip etme, sıraya koyma anlamlarına geliyor. Kur'an'ın harf, kelime, ayet ve sureleri o şekilde tertip edilmiştir ki daha güzel olsun diye bir tek harfin dahi yerinden oynatılması mümkün değildir. Asla bir noksanlık ve fazlalık kabul etmez. Harflerin kelimelere, kelimelerin ayetlere, ayetlerin surelere yerleştirilişindeki tertip gibi surelerin birbirleriyle irtibatı olarak Kur'an-ı Kerim içine yerleştirilmeleri de onun icazını göstermektedir. Zira Kur'an 22 yılı aşkın bir süre içinde parça parça nazil olmuştur. Bazen bir tek, bazen de 10 ayete varıncaya kadar birkaç ayetle birlikte nazil oluyordu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz istikbalde neler olacağını bilmeden her ayet veya ayetlerine grubu nazil olduğunda bu ayetleri filan filan ayetlerin bulunduğu sureye koyun. Tirmizi'de geçen bir rivayette öğreniyoruz. Derdi. Ayetlerin çok değişik sebeplerle ayrı ayrı yer ve zamanlarda nazil olmasına gelmesine rağmen Kur'an'ın bu şekilde telif edilerek vahiy tamamlandığında sureleri ve ayetleri arasında muazzam bir ahenk ve irtibat bulunan bir eser olarak ortaya çıkması işte onun mucizeliğinin delillerinden birisi olmaktadır. Kur'an'ın nazmı nesir, seci ve şiir gibi Arap nazım şekillerinden tamamen farklıdır. Ona kelam denildiği halde kelam çeşitlerinden olan risale, hitabe, şiir veya seci diyemeyiz. Belli bir kimse ayetlerini duyduğu zaman onunla diğer nazım şekilleri arasındaki farkı hemen anlar. Allah Fussule suresi 42. ayetiyle ona ne önünden ne ardından hiçbir suretle batıl yaklaşamaz. O hakim ve hamid olan Allah'tan indirilmedir buyurulmaktadır. Onun nazım ve telifinin insanın kullandıklarından olmadığına dolayısıyla diğer kitaplar gibi fazlalık ve noksanlık suretiyle değiştirilemeyeceğine bu ayetle dikkatimiz çekilmiştir. Onun yerleştirilmiş olan bir tek harfi dahi icazındandır. Hiç kimse onun bir kelimesinde bulunan herhangi bir harf için bu harfe burada ihtiyaç yoktur diyemez. Kur'an'ın fesahat ve belagatı da nazmı ile bütünleşen, ondan ayrı düşünülmesi mümkün olmayan bir icaz yönüdür. O halde Kur'an'ın fesahat ve belaatı yani anlatım ve ifade güzelliği nedir? O konuya girersek şimdi değerli dinleyenler. Açıklık, duruluk, sözün güzel olması anlamına gelen fesahat ile kelime veya cümlenin ibare içinde aldığı yere uygun olması, manayı en güzel bir lafızla kalbe ulaştırmak demek olan belagat en üstün şekliyle Kur'an'da mevcuttur. Alt, orta ve üst olmak üzere üç tabakası olduğu kabul edilen belagatın muciz olan ve sadece Kur'an'da bulunan üst tabakası dışındakiler belli olan herkes tarafından yapılabilir. Bu anlatılanlarla ilgili çok sayıda örnek verilip Arapça bilenlere Kur'an'ın bu edebi yönü delillendirilebilir. Arapça bilmeyen kimseler için fesahat ve belagat konusunda örnekler vermek zordur. Yani bir ilmi, o ilme ait literatürü, efendim terimleri, kavramları bilmeyen bir insana o ilmin bir konusunu anlatmak ne kadar zorsa, Arapça bilmeyen bir insana da işte böyle Arapça Kur'an'ın fesahat ve belagatı konusunda örnekler vermek zordur tabiatıyla. Allah Kur'an'da veleküm fil kısası hayatun, yani ve bu kısasta sizin için hayat vardır. Bakara 179 buyuruyor. Bu veciz ifade belagatın en üstün derecesine ulaşmış bir icaz örneğidir mesela. Bu ayeti kerimeyle Arapların bu konuda Kur'an inzal olmadan önce en muciz söz olarak kabul ettikleri, öldürmeyi en çok yok eden yine öldürmedir. El katlu enfalil katli cümlesi sözü arasında, belagat ve icaz arasında birçok fark vardır. Kur'an bunu geçmiştir ve bu hale getirmiştir. Yani ve leküm fil kısası hayatun, sizin için kısasta hayat vardır. Ayetin manası daha kapsamlıdır tabii ki Arap o günkü atasözünden. Zira ayette onların sözleriyle ifade edilmek istenen her şey ifade edildiği gibi ayrıca kısas zikredilerek, adalet, hayat zikredilerek de kısastan beklenenin ne olduğu güzelce açıklanmıştır. Ayetin ibaresi daha vecizdir. Zira onların sözleriyle mukayese edilen kısmı el kısasu hayatündür. Bu 10 harf, onların sözü ise 14 harftir. Görüldüğü gibi daha az kelimelerle, harflerle daha çok mana ifade edilmektedir. Yine ayette onların sözlerinde bulunan ve tekrarlama suretiyle oluşan külfet yoktur. Sözde böyle bir söyleme zorluğunun bulunması onun belagatının en üstün derecesinden indirir tabii ki. Yine ayet söyleniş bakımından birbirine uygun harflerle en güzel şekilde telif edilmiştir. Zira sattan sonra ha'yı söylemek, eliften sonra lam'ı söylemekten daha kolaydır. Yine kısas katilden bir bakıma daha genel, bir bakıma daha özeldir. Daha geneldir zira yaralamaları da içine alabilir. Daha özeldir zira her öldürmeye kısas denmez. Ayrıca öldürmenin her çeşidi öldürmeye engel olmaz. Aksine saldırgan katiller fitneyi artırarak kargaşaya sebep olur. O halde el katlu kelimesi kısasa tahsis edilmedikçe vecize sahih olmaz. Böyle yapılmış olsa bile kısasın yaralamalarla ilgili kısmı yine hariç dışında kalmış olur. Hayatun kelimesine bakarsak nekre olarak söylendiği için tenvini tazim, hürmet ifade ederek herkesin hayatına ve hayat hakkının büyüklüğüne de işaret etmektedir ki diğer söz ise ilmi olan bu hukuki ve dini incelikten mahrumdur. Görüldüğü gibi her ne kadar eski Arapların vecize cinsindeki bu sözleri beli ise de sayılan özelliklerden dolayı bu ayet tartışmasız daha beli olmaktadır. Niye? Bu sözü Rabbimiz söylemektedir. O sözü Arapların dahi söylemektedir. Tabii ki fark olacaktır. Bu ayetin belagatından bahsedilirken onun Arapların bir vecizesiyle mukayese edilmesi, o vecizeyi haşa Kur'an'ın bu ayetine bir nazire olarak veya bu söz Kur'an nazil olmadan da Araplar arasında kullanıldığı için ayetin o sözü karşılık olarak indirildiğinin kabul edildiği manasına asla alınmamalıdır. Bu karşılaştırmadan maksat muallakat-ı sebah, yani yedi askı şairlerine başlarını önlerine eğdirerek yazdıklarını yırttıran o eşsiz fesagat ve belagat karşısında Arapların üstün gördükleri daha nice söz, şiir ve hitabelerin ne kadar sönük kaldığına dikkat çekerek Kur'an'ın icazını göstermektedir. Kur'an'ın indiği toplumda ifade güzelliğinin revaçta olduğu, gündemde olduğu yukarıda ifade edilmişti. Kur'an bu açıdan o dönem insanlarını ne kadar etkilediği tarihi bilgilerle sabittir. Kur'an'dan birkaç ayeti dinledikten sonra bu sözün insan sözü olamayacağını itiraf edenlerin sayısı pek çoktur Araplar arasında o dönem için. İşte mesela bir tanesi Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun. Ömer Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere kılıcını kuşanmış. Onu aramaktadır, hatırlayacaksınız. O arada kız kardeşiyle kocasının da İslam'ı kabul ettiklerini duyar ve yolunu değiştirerek her şeyden önce onlara bir ders vermeyi kararlaştırır. Büyük bir hiddet ve öfkeyle kız kardeşini tokatlar. Ancak orada Kur'an'dan birkaç ayeti dinledikten sonra bu sözün insan sözü olamayacağını itiraf eder ve İslam'ı kabul eder. İfade güzelliği konusunda adeta uzmanlaşmış olan o toplum, o günkü Arap toplumu, Kur'an'ın ifade güzelliği karşısında şaşkına dönmüş, inatlarından bazen Kur'an için bu bir şiirdir demiş, sonra kendileri bu yakıştırmanın tutmayacağını anlayarak bu bir sihirdir, insanları büyülüyor demişlerdir. Kur'an'ın karşısında aciz duruma düşen kafirler, bazen şöyle, bazen böyle diyorlardı. Bazen de iftira mahsulü düzmece sözlerdir diyorlardı. Kur'an işte bu konuda onlara meydan okudu. Hala da meydan okumaktadır. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. Günümüzde de nice insan, hatta Arapça bilmeyen, Kur'an'ı meal veya tefsirinden okuyan nice inançsız insan, Arapçadaki güzelliğin çoğunun muhafaza edilemediği bir mealden etkilenerek bu ifade güzelliğine hayran olmakta, arayış ve niyet sahibi ise İslam'ı kabul etmek zorunda kalmaktadır. Yine Arapça bilmeyen, okunan Kur'an'ın anlamından haberdar olmayan insanları bile bir lafızın Kur'an kıraati duygulandırmakta, ruhunun derinliklerine kadar etkisini hissettirmekte, kalpleri üperip titremektedir. Yine dün bir dergide okumuştum, bir Kur'an aşığı, Kur'an'la çok uğraşan bir yazarımız şöyle diyor, Kur'an okuyucularına şöyle bir tavsiyesi de bulunuyor. Bir Kur'an'ı okumadan önce diyor, önce o sayfayı bir dinleyin güzelce diyor. Kulağınıza hitap etsin diyor. Ondan sonra o sayfayı tekrar Arapçasını okuyun, tekrar mealini okumaya çalışın. Bakın o zaman önceden kulağınızla dinlediğiniz o şiir gibi olan kısımlar nasıl size yer edecek, nerelerde tekrarlar var, onu size daha bir yerleştirmiş olacak diyor. Bu arada bunu da yine dinleyicilerimize bir usul, bir yöntem olarak hatırlatmış olalım. Kur'an'ın gaybi icazı konusuna gelirsek değerli dinleyenler, Kur'an'ın gelecekten haber vermesi vardır. Kur'an'ın geçmiş toplumlardan haber vermesi vardır ve bütün insanların ihtiyacını karşılayacak esaslar ihtiva etmesi vardır. Şimdi Kur'an'ın gelecekten haber vermesi konusuna girersek, Kur'an'da hiçbir insanın asla bilmesi mümkün olmayan istikbalde, yani gelecekte vuku bulacak olaylara dair birçok haberler vardır. Kur'an'ın haber verdiği olaylar olduğu gibi aynen çıkmıştır. Mesela Rum suresi 2. ayet. Onlar yenilmelerinden sonra yakında yeneceklerdir. Fetih suresi 27. ayet. Elbette inşallah, yani Allah izin verirse, Mescid-i Haram'a emin olarak güven içinde gireceksiniz diye Müslümanlara bir müjde var. Yine Fetih suresinin 28. ayeti. Onu İslam'ı bütün dinlere üstün kılsın diye peygamberini gönderdi buyurulmaktadır. Ve Nasr suresi 1 ve 2. ayetleri. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanların dalga dalga, bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Ve Nur suresi 55, Allah sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri halife yaptığı gibi kendilerini de yeryüzünde halife yapıp hakim kılacağını, kendileri için razı olduğu dini yerleştireceğini, onları korkmalarından sonra bir emniyete, güvene kavuşturacağını vaat etti buyurulmaktadır Nur suresi 55'te. Bütün bu okuduğum ayetleri değerli dinleyenler, ayetlerin belirtildiği şekilde meydana gelmiştir, aynen ortaya çıkmıştır. Mesela 1. ayette Rumlar bu ayeti dinledikten birkaç sene sonra İranlılara galip gelmişlerdir. Müslümanlar Mescid-i Haram'a Mekke'yi fethederek güven içinde girmişlerdir. Yine İslam diğer dinlere üstün olmuştur. Halk grup grup İslam'a girmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat ettikleri sırada Arap Yarımadası'nda hiçbir yer yoktu ki oraya İslamiyet girmiş olmasın. Ve Allah müminlerin doğudan batıya yeryüzüne hakim kılmış, dinlerini teyit etmiş, desteklemiş ve onları yerleştirmiştir. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Allah onlardan razı olsun, Müslümanları gazaya götürdükleri zaman zafer kazanacaklarına inanmalarını sağlamak ve moral vermek için onlara Allah'ın bu vaadini hatırlatmışlardır. Neticede bu ilahi vaat, Allah'ın sözü gerçekleşmiş ve İslam dini kısa zamanda doğuda İran, batıda Japonya'ya kadar yayılmıştır. Daha Hazreti Ömer zamanında Mısır fethedilmiş, o zaman ikinci süper devlet olan İran alınmış, Hindistan ve Ermenistan'a girilmiştir. Hicr suresi 9. ayeti, Cenab-ı Hakk'ın muhakkak ki zikri biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Ayeti de aynen gerçekleşmiş, Kur'an'ın tek harfi değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Bütün dünyadaki mushaflar aynıdır. Kıyamete kadar da bu aynen böyle devam edecektir. Müşriklerden, mülhitlerden, Yahudilerden, her çeşit sapık fırkalardan, gruplardan, özellikle kermatilerden onun muhkem ayetlerini değiştirmeye, tahrif etmeye gayret edenler sayılamayacak kadar çoktur. 14 asırdır hilelerini, güçlerini ve bu konu üzerine birleştirenler olmuş ama Kur'an'ın nurundan bir şey söndürmeye, sözlerinden bir kelime değiştirmeye, Müslümanları bir harfinden dahi şüpheye düşürmeye güçleri yetmemiştir. Kur'an, gelecekten haber verdiği gibi değerli dinleyenler, geçmiş toplumlardan da haber verir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hiç okuması, yazması olmadığı, hiçbir insandan eğitim görüp bir şey öğrenmediği, yani ümmi olduğu halde geçmiş toplumlardan haber vermesi, ki eski kitaplara, tarih bilgisine vakıf olanlar bunların doğruluğunu da itiraf etmektedir. Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Peygamberimiz Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kendisinin peygamber olarak gönderildiği zamana kadar vuku bulan birçok mühim olayı haber vermiştir. Resul-i Ekrem'den birçok sorular sorulmuş, o bunları cevaplandırmıştır. Tevrat ve İncil'deki birçok hakikatleri ifade etmiştir. Yahudiler onu tekzip etmeye, yalanlamaya çok hırslı oldukları halde bu haberlerin doğruluğunu inkar edememişlerdir. Bu hususta azıcık da inat edene, mesela Ali İmran 93, de ki doğruysanız Tevrat'ı getirip okuyun. Ayetiyle cevap verilmiş ve onlar susturulmuştur. Hiç kimse aksini de iddia edememiştir. Yine Maide 15, ey kitap ehli, size elçimiz geldi. Size gizlemekte olduğunuz şeyin çoğunu haber veriyor ve çoğundan da affediyor. Diyerek de onların gizlediklerini Kur'an bize haber vermektedir. Okuması yazması olmadığına, bunları bir yerden öğrenmesi mümkün olmadığına göre bunların kaynağı ancak vahiy olabilir. Onun için Yüce Allah şüphecilere şöyle diyor Enam suresi 105'te. Sen bundan önce bir kitap okumuyor ve elinle yazı yazmıyordun ki iptalciler şüphe etsinler. Yine Hud suresi 49. ayeti. Bu sana vahyettiğimiz gaybe, gizliye ait haberlerdendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin buyurulmaktadır. Demek ki değerli dinleyiciler, Kur'an geçmiş toplumlardan da haber vermesi, işte onun Allah'ın kitabı olduğuna da bir delildir. Yine Kur'an bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak esaslar ihtiva etmesi, yasalar bulundurması da onun Allah'tan olduğuna bir işarettir, delildir. Peygamberler insanların dünya ve ahiret saadetlerini temin etmek için Allah tarafından gönderilmiş elçilerdir. Hazreti Peygamber de son elçi de bütün insanlara elçi olarak gönderildiğine ve kendisinden sonra bir elçi gelmeyeceğine göre onun tebliğ ettiği kitap ve din kıyamete kadar bütün insanların her türlü ihtiyaçlarını temin edecek nitelikte, özellikte olmuştur. Böylece Kur'an hiçbir şeyi eksik bırakmadan insanlığın yeryüzündeki kısa hayatı için gerekli olan idari, iktisadi, sosyal, manevi, ahlaki ve benzeri, yani insan için, toplum için ne lazımsa bütün bu esasları ihtiva ettiği gibi ahirete ait esasları da içermektedir. Fakat o bütün bu esasları tahsilatıyla anlatmaz. Çoğunun formüllerini verir, düşünme ve araştırma yoluyla çözümünü, Müslüman alimlere bırakır. Balık hediye ettiğin kişiyi bir günlüğüne doyurursun. Fakat balık avlamayı öğrettiğin kişiyi her gün doyurursun. Atasözünün ifade ettiği gibi insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu nasıl temin edeceklerini öğreterek maddi ve manevi yönden daima tok kalmalarını sağlar. Zaman onun esaslarını eskitemez, değiştiremez. O insanların eserleri ve kanunları gibi ihtiyarlayıp yıpranarak etkisini ve tazeliğini yitirmez. O bütün asırlardaki her seviyeden insana yöneltilen ilahi ve ezeli bir hitap olduğundan yeni nazil olmuşçasına her devirde daima taze kalmaktadır. İnsan aslında bir düşünse değerli dinleyen, yani sınırlı, her yönden sınırlı olan bir insanın ya da bir insan topluluğunun yazdığı bir eserle sınırsız, sonsuz, her şeyi mutlak kendinden olan Rabbimizin gönderdiği bir kitapla mukayese edilebilir mi? Yani bu bir bakıma insanla Allah'ın mukayesesine yeltenmek gibi bir şey. Bu nasıl mümkün değilse Allah'ın eseri, Allah'ın sözü olan Kur'an'la sınırlı insanların sınırlı aklıyla, bilgisiyle insanların problemlerini çözmeye çalıştığı bir kitapları mukayese etmek hiç akıl kârı değildir. Onun için insanların problemlerini çözmek için bir araya gelip tertipledikleri o kitaplar, o yasalar günü gelip değiştirilmekte, eskimekte, ihtiyaçlarını görmemekte, hatta deneme tahtası gibi, yazboz gibi tecrübe ede ilerlemektedir. Fakat Allah'ın kitabında böyle bir şey asla söz konusu değildir. O zaman onun bütün insanların ihtiyacını karşılayacak nitelikte esaslarını, Kur'an esaslarını şöylece özetleyebiliriz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman adı altında mebde ve meat, yani geliş ve gidiş. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Evvel ve ahir. Bu ikisi arasındaki hakikatlere insanları irşat etmek suretiyle akideleri belirler Kur'an. Ayrıca nefisleri tezkiye ederek ruhları gıdalandıracak, iradeyi kıvama koyacak, fert ve topluma fayda verecek şeylere irşat etmek suretiyle ibadetleri, fazilete irşat etme, rezillikten nefret ettirme suretiyle ahlakı, eşit şartlarda eşit hak ve sorumlulukları yerine getirme suretiyle toplum hayatını ıslah etmesi, vicdanlara, gönüllere, akıllara ve fikirlere hürriyet vererek zorlamayı, baskıyı ve dini tahakkümü yasaklaması. İslam'a girmeden önce müşrik Arap toplumunun ahlakı, yapısı ve seviyesi tarihen bilinen bir gerçektir. Her türlü ahlaksızlık ve çapulculuğun hüküm sürdüğü o toplum, o cahiliye toplumu İslam'a girdikten sonra insanlık için örnek bir toplum olmuştur. Ve onların yaşadığı asra ne diyoruz? Asr-ı saadet, saadet asrı. Birlikte ve beraberliği sağlayan, güçsüzün hakkını koruyan, insanlık tarihinde eşine rastlanmayan bir toplum olmuştur. O cahiliye toplumu Kur'an'a iman ederek, Kur'an'la kalkınarak, Kur'an'la amel ederek. Geriliğiyle alay eden toplumlara fazilet ve medeniyet taşıyan bir toplum olmuştur. İşte o toplum kısa bir müddet içerisinde çevresine hakim olmuş, sadece müminleri değil, İslam'ı kabul etmeyen diğer din mensuplarına da huzur ve güvenliğe kavuşturmuştur. Kur'an'ın getirdiği ilkelerinin ilahiliğini ispatlayan bu tarihi gerçeklik, onun mucizeliğine güzel bir delildir. Kur'an'ın gerçekleştirdiği bu değişim ve dönüşüm, yani bu inkılap tarihte hiçbir zaman hiçbir yerde gerçekleşememiştir. Eşi benzeri görülmeyen bu devrim, yani insanların dalaletten, sapıklıktan hidayete, doğru yola, ahlaksızlıktan en erdemli kişiliğe, toplumların bedevilikten medeniyete, küçük kabile yönetiminden kıtalara hükmeden büyük ve adil devlete ulaşmasını sağlayan Kur'an, bu yönüyle de mucizedir, insanları benzerini yapmaktan aciz bırakır. Yine Kur'an Hazreti Peygamber'in her arzusuna uygun olarak nazil olmaması da onun mucizeliğine bir işarettir değerli dinleyenler. Hazreti Peygamber elçilik görevini yerine getirirken zaman zaman öyle zor durumlarda kalmıştır ki bu durumlar onu derhal bir hüküm vermesini ya da bir şeyler söylemesini gerektirir olmuştur. Kur'an onun kendi sözü olsaydı böyle zor durumlarda insan olarak tabiatıyla bir şey söylememesi, durması, bir hüküm vermemesi mümkün değildi. Çünkü insanın bir savunma psikolojisi vardır. Hemen kendisini meşru duruma getirmek için bir şeyler yapmak, söylemek ister. Ama Hazreti Peygamber bir elçi olduğundan, Allah'ın elçisi, Allah'tan vahiy aldığından günlerce susmuştur. Niye? Çünkü Allah ona vahiy göndermemiştir. Cevap verebilmek için elçi vahyin gelmesini beklemiştir. Mesela İfk hadisesini hatırlayın değerli dinleyenler. 40 gün kadar kıblenin Kabe'ye çevrilmesi için 1,5 yıl kadar beklemiştir Peygamberimiz. Halbuki İfk hadisesinde Hazreti Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun temize çıkmasını, ikincisinde yani kıblenin Kabe'ye çevrilmesinde ise Yahudilerin hem bize muhalefet ediyor hem de namazda kıblemize dönüyor. Biz olmasaydık nereye döneceğini bilmeyecekti demeleri yüzünden ve bir de Kabe'ye döndüğü takdirde Arapların İslam'a meylederek Müslüman olmalarını umduğu için Kabe'nin kıble olmasını şiddetle arzuluyordu. Eğer Kur'an kendi sözü olsaydı peygamberin bu ve benzeri durumlarda gerekeni hemen yapar, hiç beklemezdi. Ayrıca Hazreti Peygamber'i kınar mahiyette bazı ayetlerin nazil olması, Kur'an'da bunların halen olması, Kur'an'ın kendi kelamı olmadığını göstermektedir. Siz şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir insanın kendi kitabında kendini eleştiren, kendinin hatalarını orada söz konusu eden bir kitap. İşte Allah peygamberini kitabında kıyamete kalacak, gelecek bütün insanların okuyup o peygamberin zerrelerini görecek şekilde Kur'an'da tespit etmiştir. Mesela Abese suresinin ilk 10 ayeti, Hazreti Peygamber kendilerini İslam'a sokmak ümidiyle Kureyş'in ileri gelenleriyle görüşürken Ama Abdullah bin Ümmü Mektum gelip de Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret demesi, onun da bunu uygun görmeyerek yüzünü ekşitmesi üzerine kendisini kınar mahiyette nazil olmuştur. Aynı şekilde Tahrim suresinin 1. ayetinde Hazreti Peygamber'in hanımlarının isteği doğrultusunda Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri kendisine haram kılması yine kınanmaktadır. Halbuki bir insanın, özellikle bir peygamberin davasında bulunan bir insanın kendi görüş ve davranışındaki isabetsizlikleri acı ifadelerle kınaması düşünülemez. Kur'an'ın bir de ilmi icazı vardır değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir ilim kitabı olarak nazil olmamıştır. Bunu evvela iyi bir bilelim. Yani o bir fizik, kimya, coğrafya, tarih kitabı, bir ansiklopedi değildir. O her şeyden önce bir tevhid, bir ibadet, bir eylem, bir ahlak kitabıdır. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarması için indirmiş bir irşat kitabıdır. Onun davetine ve çizdiği yola uyanlar, iki dünyada da selamete ve saadete ererler. Ancak Kur'an'da hiç ilmi hakikat, bilimsel gerçek yoktur şeklinde bir iddiada tümüyle batıldır, yanlıştır. Kur'an'da her şey mevcuttur, bütün icatlar ondan alınmıştır sözü ne kadar sakat, batıl ise onda hiçbir bilimsel gerçeğin olmadığını söylemek de gerçekten uzak bir cümledir. Dolayısıyla dengeli olacak Müslüman, bu iki uç efendim yanlış görüş sahibi olmayacak. Hakikat nedir peki? Şudur, Kur'an'da birçok bilimsel gerçekler, birçok tabiat kanunları formüle edilmiştir. Ancak Kur'an bunlara sadece bir mucize olarak işaret yapmış ve hiçbir zaman ilimle çatışmadığını göstermiştir. Seyyid Kutub'un da dediği gibi ondaki kevni hakikatler ana prensipler halindedir. Öyle ki hiçbir buluş onu naksedememiştir, yalanlayamamıştır. Yalnız Kur'an'ın işaret ettiği hakikatleri anlayabilmek için müsbet ilimlere iyice vakıf olmak ve Kur'an'ı iyice düşünerek tetkik etmek, incelemek gerekir. Bu sebeple tabiatla ilgili ilimleri ilgilendiren birçok konuya düşünmek suretiyle Allah'ın varlığı ve birliği anlaşılsın, dolayısıyla imana ve doğru yola gelinsin diye Kur'an zaman zaman temas etmiştir. Kur'an'ın ilk inzal olan ayeti oku emriyle başlar. Okumanın vasıtası olan kalemden, öğretimden söz eder. İlmin önemli dallarından biri olan anatomiye bu ilk ayetlerde dikkat çeker. Alak suresi 1 ve 5. ayetler. Oku, yaratan Rabbinin adıyla o insanı alaktan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en üstün kerem sahibidir. İlmin önemini vurgulayan nice ayet bu konuda delil olarak ayrıca belirtilebilir. İlme son derece kıymet veren Kur'an'ın ilimle çatışması asla düşünülemez. Ne var ki bazı yanlış tefsirler ve indiği teviller onu ilme aykırıymış gibi gösterebilmiştir. Bir de Kur'an'ın ilimden çok önce haber vermiş bulunduğu bazı gerçekler o zaman alimlerince anlaşılamamış ve ilme aykırı sanılmıştır. Hakikatte bunlar ilmin ta kendisidir. Şimdi Kur'an'ın bilimden önce haber verdiği ve neticede bilimin de onun söylediklerini desteklediği açığa vuran birkaç misal üzerinde durarak onun ne kadar ilahi bir mucize olduğunu göstermeye çalışalım. Kur'an, dünya, güneş, ay ve bütün gök cisimlerinin birleşik bir gaz kütlesinden koptuğunu, arzın yuvarlaklığını, güneşin kendi yörüngesinde döndüğünü, yerçekimi kanununu, yıldızların yörüngeleri ve kara deliklerin olduğunu, evrenin genişlemekte olduğunu, hava basıncının varlığını, insanın nasıl bir sudan yaratıldığını, denizlerin kaynaması ve kıyametin kopması, güneşin hararetini tazelemesi, dünyanın dönüşünün yavaşlaması, insanın topraktan yaratılması, ceninde nutfenin yeri, insanın nasıl yaratıldığı, anne karnındaki üç karanlık, üç sağır perde, insanda cinsin tayini ve bunlara benzer birçok bilimsel gerçekleri asırlar önce bunlardan hiçbir ilim adamının haberi yokken anlatması ve özellikle bilginlerin, edebiyatçıların, filozofların, kanun koyucular ve ahlakçıların hep birden benzerlerini getirmeleri imkansız iken bütün bunları ümmi, okuma yazması olmayan bir kimseden sadır olması, söylenmesi ancak Kur'an'ın mucizeliğini ve ilahi kaynaktan geldiğini bize gösterir. Kur'an'ın icaz yönleri sadece bunlardan ibaret değildir. Yukarıda sözü edilenlerin dışında Kur'an'ın mucizeliğini ispatlayan daha birçok delil bulmak mümkündür. Mesela birçok sebep varken Müslüman olmayan Arapların Kur'an'a muaraza edememeleri, her mucizeye kıyas edebilmesi, düşmanların menfi dostlarına müsbet etki etmesi, sanki bir tek söz imiş gibi ayetleri ve sureler arasındaki ilişkinin bulunması, okuyana asla usanç vermemesi, kolay ezberlenebilmesi, hakikat, mecaz, teşbih, istiare, kinaye, icaz gibi edebi konuları ihtiva etmesi bulundurması, duyulduğu zaman kalplere tesir etmesi, özetle Yüce Allah insanlığın bilim ve düşünce yönünden pek gelişmediği ilk çağlarda gönderdiği hak peygamberlerini gözle görülen ve açıkta meydana gelen mucizeler ihsan etmiştir. Bu çağlarda insanlar sadece gözleriyle gördükleri şeylere inanıyorlardı. Bu yüzden de Yüce Allah insanlığın akıl ve düşünce bakımından kavrayabileceği ve gözleriyle gördüğü olağanüstü olaylardan iman etme yönünden kabulleneceği gerçekleri ihsan buyurmuştur. Yani bu mucizelerin çoğu hissiyatla, duygularla açıktan açığa görünen, kavranılan türlerdendi. Ancak insanlığın akıl, düşünce ve ilim yönünden hızla ilerlediği bir çağda, hiç şüphesiz gözle görülen hissi mucizelerin yanında ilim ve akılla kavranacak mucizelerin de bildirilmesi gerekmekteydi. Bir hak peygamberin doğruluğuna inanmak için sadece gözle görülen mucizelerin gösterilmesi yeterli değildi. Bunun yanı sıra bütün çağlar boyunca her insanın rahatlıkla düşünüp anlayabileceği ilmi ve akli mucizeler de gerekliydi. İlim, akıl, düşünce ve mantık bakımından asla karşı konulamayacak büyük deliller getirmek, doğruluğunu aksi asla düşünülmeyecek belgelerle kanıtlamaya çalışmak mucizenin en büyüğüdür. Böyle bir mucizenin karşısında dağlar erir, akan sular durur. Kur'an-ı Kerim inişiyle bozgunculuğu, inançsızlığı, sapıklığı, haksızlığı ve her türlü cahiliye adetlerini temelinden söküp atmıştır. İnsanlığın yaratılışına, akıl ve düşünce kurallarına uymayan her türlü batıl inanışları ve hurafeleri yasaklamıştır. Kur'an kötülüğün kaynağını kurutmuş ve insanlığın zararına olacak her türlü çirkin adet ve alışkanlıklarının kapısını kapatmıştır. Böylece insanlığı olgunlaştırmıştır. Kur'an'ın ana hedefi putlara ve tağutlara kul olmaktan insanları kurtarıp sadece Allah'a ibadeti ve ona kulluk yapmayı gerçekleştirmek, ferdin, bireyin nefsini ıslah etmek, sosyal dayanışmayı sağlamak, şurayı, istişareyi, adaleti ve bütün insanlar arasında Allah'ın hükmünü egemen kılmaktır. İnsanları hak dine çağırmak ve müminler arasında kardeşlik duygusunu ve inancını yaymaktır. İşte bütün bunlar Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu bize göstermektedir. Çünkü saydığımız bu temel ilke ve kurallar çağımız insanının şiddetle muhtaç olduğu ilke ve kurallardır. Bunları Kur'an çağımızın bütün çaresizliklerine derman olmakta ve ona çözüm yollarını sunmaktadır. Kur'an böylece eşsiz ve büyüleyici beyanı ile çağdaş bilim adamlarının altından kalkamadığı çağımızın sorunlarına derman olmaktadır, derman olacaktır da. Çağımızın en büyük hastalığı maddecilik illetidir, hastalığıdır. İnsanlığın huzur ve mutluluğuna hizmet için yaratılmış olan madde, çağımız insanı tarafından tapılan ve uğrunda kavga edilen bir duruma getirilmiştir. Madde günümüzde putlaştırılmış, insanlar da onun kulu ve kölesi haline gelmiştir. Oysa Kur'an insanları maddeciliğin köleliğinden kurtulmaya ve Allah'a iman etmeye çağırmaktadır. Çünkü iman huzur ve mutluluğun kaynağıdır. İnsanın yaratılış amacı Allah'a iman edip kulluk görevini yerine getirmektir. Ancak bu amaç ile insanlık gerçek huzur ve saadet ve barışa kavuşabilir. Kur'an'ın mucize oluşu ölü kalplerin onun ulaştırdığı iman nuru ile dirilmesi, kör olan manevi gözlerin Kur'an'ın sunduğu İslam gerçekleriyle açılması ve cahil olan bir toplumun ilim ve irfan ışığı ile aydınlanmasıdır. O çağda yapılması ve gerçekleşmesi hayal bile edilemeyen birçok olayın, muhteşem bir inkılabın Kur'an'ın inmesiyle kendiliğinden oluşmasıdır. Hazreti Musa'nın asası ile sert kaya parçasına vurup ondan sulara akıtması nasıl bir mucize ise, Kur'an ayetleri de öylece vahşi, asi, bedevi, cahil kimselerin kalplerini yumuşatmış ve bu paslı kalplere iman nurunu yerleştirmiştir. İşte bu başlı başına bir mucizedir. Hazreti İsa nasıl ölüleri bir ilahi mucize olarak diriltmiş ise Allah'ın izniyle, Kur'an da öylece küfrün, şirkin, vahşetin ve cehaletin bataklığında can çekişen bir toplumu hakka, hidayete, doğru yola, İslam'ın nuruna erdirmekle diriltmiştir. Onları uçurumun kenarından çekip kurtarmıştır. Çağlar boyunca bu millet bütün dünya insanları için örnek alınacak bir ışık olmuştur. Müslüman milletler Kur'an'ın nuru ile hidayeti sayesinde yükselmişler, refah ve huzur içinde yaşamışlardır. Kur'an'a baş eğdikleri sürece bütün dünya da onlara baş eğmiştir. Onlar Kur'an'ın dosdoğru yolunda yürüdükleri müddetçe zaferi ve üstünlüğü elde tutmuşlardır. Müslümanlar Kur'an'ın bayrağı altında toplandıkları zaman izzet ve şereflerini korumuşlardır. Bu bayrak altında Yüce Allah'ın emrettiği bütün hüküm ve emirlerini yerine getirdiklerinde iki cihan saadetine ulaşmışlardır. İşte bütün bunlar Kur'an'ın mucizelerini ispat etmektedir değerli dinleyenler. O halde böyle büyük bir mucize kitabın sahibi olarak bunun kıymetini bilelim. Kur'an'ı anlayarak okuyalım. Ona göre bir hayat sürelim. Ona göre bir toplum oluşturmaya gayret edelim. Ve yaşayan bir Kur'an olarak diğer insanları da buna çağıralım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.